Üçüncü ayrım, sayfa 57. İkinci kısım, gangsterlik tarihinden kısa bir hülasa. Long Island'ın tertemiz fakat tenha sokaklarından birisinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir bahçenin demir parmaklıklı kapısı önünde durduk. Stella otomobilin borusunu iki kere öttürür öttürmez dev gibi bir zenci koşarak geldi. Ağır kanadı kolayca açıp arabaya yol verdi. Parkın virajlarını hızla dönerek köşkün önüne geldik. Ben buna laf gelişi köşk dedim geçtim. Hakikatte eski haydutlardan o Grandi denilen İrlandalı serserinin fakirhanesi düpedüz saray. Hem de cephesi mermer sütunlar, mermer heykellerle süslü mükellef bir saray. Smokinli bir uşak koştu otomobilin kapısını açtı. Herifi dışarıda bir kibar yerde görseniz, Amerika'mızın dış siyasetini çeviren diplomatlardan birisi yahut da parasını kumarda bitirip buraya yeniden milyoner olmak için gelmiş bir Fransız vikontu sanırsınız. O kadar nazik, o kadar usturuplu. Yalnız biraz tuhafça tabii. Üzerinde bir garabet yok değil. Sol koltuk altı kabarık da ondan mı? Lüzumundan fazla şişkin pazuları mı ona bu hali veriyor? Stella, Mr. O'Grandy çıkmadılar ya diye sordu. Buradalar efendim, kütüphanedeler, sizi bekliyorlar. Mersi, kadın bana döndü, buyurun. Mermer basamakları çıktık, gayet geniş bir hole girdik. Burada her şey mermerden. Döşeme, iki taraflı merdiven, merdivenin trabzanları, her şey mermer. Şapkamı bir başka herif elimden aldı. Kadın sağdan ikinci kapıyı açarak, biz geldik diye içeri girdi. Kaba bir erkek sesi, kolay buldunuz mu Stella diye sordu. Eh, pek de zor sayılmaz. Ben eşikte durup merhaba dedim. Herif bir koltuğa azametle kurulmuştu. Sırtında deve tüyünden yumuşak bir robe de chambre vardı. Pantolonu ve iskarpinleri zevkle seçilmişti. Yüzü pembe beyaz, saçları ve kirpikleri de beyazdı. Şişman vücudu ve uzun boyuyla heybetli olması lazım. Fakat elleri bir tuhaf. Tombul parmaklarındaki lüzumsuz hareketler biraz sinirli olduğunu gösteriyor. Sonra bu eller silah kullanmaktan ziyade manikür törpüsü sürtmeye alışık galiba. Gözleri de biraz baygın, biraz efemine. Hasılı bu herifin ruhu kalıbına uygun değil. Bunu insan ilk görüşte hem anlıyor hem de yanılmadığına inanıyor. Silah kuvvetiyle yaşanan hayat şartlarından derisini deldirmeden kurtarabilenler ekseriye böyleler oluyor. Bunlar ruhlarında insanı şaşırtacak çukurlar ve sivrilikler bulunan ergeleler. Bakarsınız en büyük tehlikeler karşısında birdenbire yiğitlenirler. Bakarsınız en değersiz bir hadisede korkudan dudakları çatlar. Bazen 2 sent için adam öldürecek derecede hassiz, bazen 2 milyonu bağışlayacak kadar cömerttirler. Yani hesaba kitaba sığmazlar. Kısacası tehlikeli deliler. Ben bunları zihnimden geçirirken o da kendi ölçüleriyle beni tetkik ediyordu. Gözlerini kısarak dalmıştı. Bu dalgınlıkla ağzı biraz çarpılmış, ellerindeki titreme büsbütün artmıştı. Stella kocasının suratını kaplayan eplehliği dağıtmak istermiş gibi. İşte Mr. Mike Hammer dedi, sizi kocamla tanıştırayım. Mr. O'Grandy. Herif uykudan uyanır gibi titreyerek kendine geldi. Yüzüne çok yaraşan akıllı bir gülümsemeyle. Buyurun diyerek ayağa kalktı. Geldiğinize sevindim Mr. Hammer. Eskiden olsaydı sizinle çoktan tanışmış bulunurduk. Mamafih ben bu şartlar altında görüştüğümüze memnunum. Boyu benden 4 parmak kadar uzundu. Elini uzattı. İstemeyerek sıktım. Parmaklarında rutubetli bir hararet var ki elinizi 10 kere yıkasanız pislikten kurtulamazsınız. Şöyle oturun. Bana yer gösterdikten sonra karısına döndü. Bize viski getirsinler sevgilim. Kadın zile basmasına meydan bırakmadım. Viski istemez dedim. Kahve el verir. Olur mu efendim, 2 yudum içeriz. Artık ses çıkarmadım. Uşak viskileri hemen koşturdu. Bu evde işler şaşılacak kadar gürültüsüz görülüyordu. Kapı kapandıktan sonra o Grandi, baloyu sizin gibi biz de geç kaldık dedi. Yoksa dün gece tanışmış olacaktık. Demek Dav beni sizinle mi tanıştıracaktı? Ne münasebet. Sizi bana Dav tavsiye etmişti.
Avukatınız mıydı?
Hayır, düşmanımın avukatıydı.
Anlayamadım.
Meseleyi ta başından anlatayım da sonradan sualler sormanıza lüzum kalmasın. Kaç yaşındasınız Mr. Hammer?
Biraz şaşırdım. Kaç yaşında mıyım?
Meseleyi anlayabilmem için mi soruyorsunuz?
Evet. 33.
1953'te olduğumuza göre 1910'da Chicago'da olup bitenleri bilemezsiniz. O zamanlar siz henüz doğmamışsınız. O zamanlar gang kelimesi sadece ekip veya takım manasına gelen masum bir İngilizceydi. Gangster tabiri de henüz icat olunmamıştı. William Randolph Hearst denilen herif de kendisine sonraları takılan gazetecilik kralı ünvanını kabullenmiş bulunmuyordu. Bizim Chicago'nun o tarihlerde en büyük gazetesi Joseph Patterson tarafından çıkarılmaktaydı. Adı da Tribune. New Yorklu Hearst Chicago'da bir gazete çıkarmayı, daha beteri bu gazeteyi tutturmayı aklına koydu. Examiner isimli bir gazete kurdu. Chicago'nun üstünden uçakla geçtiniz mi hiç?
Geçtim, ne olacak?
Geçtiğinizse bilirsiniz, bizim Chicago uçaktan bakılınca gayet muazzam bir satranç tahtasına benzer. Sokaklar, caddeler birbirlerine müvazidir. Tribün şehrin bütün köşe başlarını tutmuş, daha doğrusu bütün sağ köşelere birer küçük satış kulübesi kurmuştu. Bu sebeple Hearst gazetesine satış yeri bulamayınca yerli rakibine başvurdu. Müvezzilerin durdukları yerlerle kulübeleri Hakkaniyet Dairesi'ne pay etmeyi teklif etti. Tribün buna yanaşmadı. Examiner eski kulübelerin yanına yeni kulübeler yapmak zorunda kaldı. O sıralarda gazeteler 13-14 yaşında çocuklara sattırılıyordu. İki tarafa mensup olanlar birdenbire müthiş bir rekabet hissine kapıldılar. Bu his az vakitte boğuşma şeklini alıverdi. Hearst işi tesadüfe bırakacak heriflerden değildi. Müvezzileri korumak için işsiz güçsüz takımından bileğine kuvvetli bir zibidiyi, Mossy Enright adındaki oğlanı para ile tuttu. İşte gangsterlerin piri bu Mossy'dir. Delikanlıya Mossy, yani Micho denilmesine her zaman 2-3 haftalık sakalla dolaşması sebep olmuştur. Mossy gangsterlerin piriydi ama dünya üzerinde gerek gang gerekse gangster kelimelerinden bile haberi yoktu. Genç yaşında tepelendiği için ölünceye kadar da haberi olmadı denilebilir. Mossy'nin vazifesi sabahtan itibaren gazetenin satış kulübelerini dolaşmak, seyyar müvezzileri kollamak, zora düşenlere yumruğuyla yardım etmekti. İlk günlerde hiçbir müşkülle karşılaşmamıştı. Çünkü kendisi 20 yaşındaydı. Karşındakilerin ise en büyüğü 15'inde bile yoktu. Fakat bu kolaylık az sürdü. Tribünde paçaları sıvadı. Moe Annenberry isminde bir zıppırı derhal angaje ederek Mossy'nin üstüne saldı. Bu surette bizim Chicago'muzda garip bir macera başladı. Her sabah her iki gazetenin idarehanesinden kollarını sıvayıp yumruklarını sıkarak iki serseri yola çıkıyor, kendilerinden istenen işi verilen dolgunca ücreti hak edecek şekilde başarmak için durup dinlenmeden çocuk suratları dağıtıyordu. Bunlar bir müddet birbirleriyle karşılaşmamaya dikkat ettiler. Sonunda kendilerini büsbütün emniyete almak için genç serseriler arasından dövüşçülüğüyle meşhur 5-6 kişi seçtiler. Bu surette dünyanın üzerinde iki tane gang meydana gelmiş oldu. Her çete her sabah erkenden mensup olduğu gazetenin zemin katında kendilerine ayrılan bir mahzende toplanıyor, satıcılarını korumak için her tarafa nöbet usulüyle dövüş ekipleri salıyordu. Hearst'ın Examiner gazetesi Chicago'ya işte bu metotla yerleşebildi. Artık sarsılmayacağına kanaat getirince biraz pahalıya mal olan çeteyi deflemek istedi. Fakat Mossy artık kudretini anlamıştı. İşine son verildiğini kendine bildirmeye kalkan gazete direktörünün gözlerine fena halde bakarak ''Ben bu gazetenin adamıyım, adamı kalacağım.'' diye dikildi. Hemen hemen aynı saatlerde tribünün çete reisi de onun direktörüne aynı tehditkar ifadeyle kafa tutuyordu. Bu suretle çeteler esaslı bir işleri kalmadığı halde gazetelerin zemin katında toplanmaya devam ettiler. Bir müddet hiçbir boğuşma vuku bulmadı. Fakat boş oturan silahlı takımların bu işsizliğe uzun müddet dayanmaları imkansızdı. Gecelerden bir gece ve ilk defa gazete satış meselesinin dışında birbirlerine karşı efelenerek çarpıştılar. Bu çarpışmadan birkaç gün sonra Examiner'ın çetesinden Charlie adındaki kabadayı ortadan kayboldu. Şimdi herkesin kısaca hesaplaşma dediği hadisenin ilk kurbanı işte bu Charlie olmuştur. Bu vakadan sonra Chicago polisi karanlık sokaklarda kurşunlarla delik deşik edilmiş cesetlere sık sık rastlamaya başladı. Bunların hepsinin cebinden gazetelere mensup olduklarına dair hüviyet varakaları çıkıyordu. Adına 4. kuvvet denilen ve 1. vazifesinin halkı aydınlatmak olduğu iddia edilen gazeteler, her cinayetten sonra birer kısa not neşretmeyi, gebertilen herifin 2 gün evvel gazeteden kovulduğunu yazmayı adet edindiler. Hearst takımının bulduğu bu formül tribün tarafından da bir can kurtaran simidi gibi kabul olundu. O grandi viskisinden bir yudum aldı, bir pro yaktı. Yakın geçmişi tekrar yaşıyormuş gibi dalgın gözlerle yüzüme bakıp gülümseyerek ''Canınızı sıkmıyorum ya?'' diye sordu. ''Hayır, bilakis çok enteresan şeyler anlatıyorsunuz.'' ''Bu sözünüze inandığım için devam ediyorum. 1910 senesine kadar Chicagolular yemeklerini hava gazıyla pişirirler, gecelerini hava gazıyla aydınlatırlardı. O tarihte elektrik henüz lüks sayılacak kadar pahalıydı.'' Ancak bir avuç egzantrik zengin iş olsun diyerek konaklarına elektrik tesisatı yaptırmışlardı. Kısacası elektrik hava gazıyla rekabet edemeyecek derece pahalıya mal oluyordu. Bu sebeple şehrin en karlı yatırımlarından birisi hava gazı şirketi, yani Gaz House hisse senetleriydi. Ne çare ki 1910'da fen ilerledi. Yeni motorlar elektriği ucuza istihsale başladı. Kısacası Chicago'nun hava gazı şirketi büyük hissedarlarının karşısına müthiş bir rakip dikilmiş oldu. Hava gazı şirkete batıp gideceğini anlar anlamaz işi zora dökmekten başka çare bulamadı. Hiç tereddüt etmeden Tribün'ün haydut çetesine başvurdu. Çete elektrik tesisatı satan dükkanları dağıtmak, elektrikçileri tehdit etmek, telleri kesmek, direkleri devirmek vazifesini gayet büyük bir ücret karşılığında üstüne aldı. Canı başına sıçrayan elektrik kumpanyası da derhal rakip çeteye yanaştı. Hearst'ün takımını kiraladı. Gazeteler artık kendilerine çok pahalı gelmeye başlamış olan haydut sürülerinden bu vesileyle kurtulabileceklerini anlar anlamaz çetelerini hemen yeni efendilere devrettiler ve Chicago'nun ortasında verilmeye başlayan kanlı meydan muharebesini görmezden geldiler. Çetelerin gazetelerden kumpanyalara devri sırasında vaziyetin ne halde bulunduğunu anlatabilmek için size bir misal vereyim. Hearst'ün gazetesinde çalışan en meşhur fıkra muharriri haftada 20 dolar kazandığı halde mahzende viski içip kağıt oynayarak hiçbir iş yapmadan oturan çetenin en miskin haydudu haftada takriben 100 dolar alıyordu. Bir namlı gazeteci o tarihe dair yazdığı hatıralarında aynen şöyle demektedir. Tahrir heyetinde direktör müstesna hepimiz haydutlara borçluyduk. En kırtı pili dahi bize avans verecek durumdaydı. Haftalıkları alır almaz mahzene koşar borçları kapatırdık. Böyle sıralarda heriflerin bize nasıl tepeden baktığını görmedikçe düştüğümüz sefil vaziyeti anlayamazsınız. Ben meşhur muharirleri bir mahzende para dilenirken veya dilendikleri parayı teşekkürle iade ederlerken gözümün önüne getirdim, gülümsedim. O Grandi, şimdi de vaziyet değişmiş sayılmaz Mr. Hammer dedi. Birçok gazeteciler bugün de gangsterlerden para alıyorlar. Yalnız arada bir küçük fark var. O zaman borçlarını götürür verirlermiş. Şimdi ücret sayıp muhafaza ediyorlar. Bir de aradaki 20 dolar 20 bin dolara yükseldi. Kendiniz bilmez değilsiniz ya. Ses çıkarmadım. Stella yüzüme bakarak gülümsedi. Gizlice göz kırptı. Herif pirosundan derin derin nefeslendi. Çeteler daha ciddi bir işe girdiklerine memnun olmuşlardı diyerek hikayesine devam etti. Hatta böyle bir fırsat zuhur etmeseydi kendiliklerinden bir başka kazanç yolu bulacaklardı. Nitekim daha bol para kazanılınca hırslar daha çok arttı. Gene günlerden bir gün Massey Chicago Belediye Reisi'nin karşısına dikildi. Şehrin çöp işlerini tek elini istedi. Hearst'ün gazetelerinden karısını bile esirgemeyecek halde bulunan belediye reisi bu teklifi ikiletmedi. Massey ile avanesi artık belediye memurları sayılmaya başladılar. Bunlar için hususi bir üniforma icat edildi. Chicago halkı sokaklarının korkunç gangsterler, kanlı katil herifler tarafından süpürülmesi, çöp tenekelerinin bunlar tarafından boşaltılması hadisesini çok enteresan buldular. Bundan garip bir zevk duydukları bile iddia olunabilir. Kaldı ki hiç kimseden itiraz edecek de cesaret beklenemezdi. Chicagolular seslenemediler ama tribünün çete reisi Moe böyle maskaralıklara tahammül edecek adamlardan değildi. Rakibinin resmi rütbe alıp üniforma giymesini ileride kendisine zarar vereceğini hesaplayarak derhal davrandı. Haydutlarını üniformalı çöpçülerin üstüne saldırdı. Mossi'nin adamları üniformalı olmanın zararını gördüler. Az vakitte çok zayiat verdiler. Mossi işin böyle devam edemeyeceğini anlayarak Chicago'nun çöp inhisarını bıraktı. Sivile soyunup rakibinin üstüne atladı. Gangsterlerin beyaz kadın, beyaz zehir, daha sonra içki yasağı sırasında kaçakçılık işlerine girerek muazzam bir sanayi haline gelmesi işte bundan sonradır. Eğer dost kalırsak size bu müthiş sanayi kolonunun işe yarar serserileri nereden, nasıl bulup yetiştirdiğini, gangsterliğin kanunlarını, bunların nasıl tatbik olunduğunu da anlatırım. Herif adeta eski bir cumhur reisi gibi konuşuyor, sanki övünecek büyük devlet işlerindeki başarılarından bahsediyordu. Benim fena halde canım sıkılmaya başlamıştı. Eğer bazen eski hatıralarına gömülerek dalgınlaşan, bazen gene bu hatıraların zoruyla heyecana gelen, o Grandi'den gizli, güzel Stella bana göz kırparak sabır tavsiye etmemiş olsaydı, gevezeliğe çoktan nihayet verecektim. Kendimi zorlayıp sırıttım. O Grandi, ''Siz işten anlar olmasanız bütün bu tafsilata lüzum görmezdim.'' diye aklınca bize iltifat etti. ''Gangsterliğin şimdiye kadar pek bilinmeyen bu cihetlerini mesleğiniz icabı bilmelisiniz. İleride işinize yarar.'' Ne diyordum? Evet, Chicago'nun çiçeği burnunda körpe gangster çeteleri nihayet kendilerine bol para getirecek sahalara girmişlerdi. Mamafi asıl veli nimetleri olan gazeteleri... Bir an sustu, tavana bakarak düşündü. Esasında gazeteler onların değil, onlar gazetelerin veli nimeti sayılmalı. Ama biz işin bu kadar inceliğine boş veriyoruz. Hasıl herifler gazetelerini eski göz ağrısı sayarak pek de terk etmemişlerdi. Size bir misal vereyim, sene 1921... Atlantic City'de asrın en büyük boks maçı yapılacak. Fransız ağır sikleti Carpentier ile Amerikan ağır sikleti Dempsey dünya şampiyonluğu için dövüşecekler. Her tarafta kıyamet kopuyor. Bir hazırlık ki sormayın gitsin.
Eğer demincek 33 yaşındaydım derken bana yalan söylemedinizse siz o tarihte 1 yaşınızda filan olmalısınız. Halbuki o sıralarda ben 22 yaşındayım. Gayet iyi hatırlıyorum. Tribün gazetesinin sekreteri oturup derin hesaplara dalıyor. Maksadı maça ait bir fotoğrafı ilk baskıya yetiştirmek. Bunun için birinci raundun ilk 30 saniyesi içine çekilecek bir resim bir hususi uçakla Chicago'ya 200 kilometre mesafedeki bir uçak meydanına getirilecek. Orada bekleyen ve daha evvel bir klişehane haline sokulmuş olan vagondaki klişeciye teslim edilecek. Bir tek vagondan ibaret katar çok süratle yola çıkacak. Chicago'ya yetiştiği zaman klişe hazırlanmış olacak. Bu suretle meşhur müsabakaya ait resim tribünün saat 6'da satışa çıkarılan ilk baskısına girebilmiş olacak. Bugünkü gibi hatırımdadır. Examiner'ın rakip müessesede satın aldığı casuslar bu işi maç tarihinden ancak 3 gün evvel haber alabildiler. Aynı tertibatı kuracak vakit kalmamıştı. Bütün gazete ayaklandı. Herkes aklına gelen çareyi söyledi. Neticede 1 Aralık pilot bürovesi almaya uğraşmış bir muhabirin ileri sürdüğü çare kabul olundu. Muhabir bir divane pilot bulalım diyordu. Bir serseri pilot bulalım. Serseri pilottan çok ne var? Herife parayı verir burnuna viskiyi dayarız. Uçağı getirip Chicago'nun büyük parkındaki meydana indirir. Ben boş bulunarak neden Chicago'nun uçak alanına değil de büyük parka diye sordum. Uçak alanı şehre uzak, saatler öyle ayarlı ki 10 dakikanın ehemmiyeti var. Halbuki büyük parka uçak kondurmak değil, sinek kondurmak yasak. Belediye adamın gözünü patlatır. Kesilecek cezayı ödemeye gazeteciler kralı Hearst'ün bile gücü yetmez. Sekreterler bir müddet müşavere ettiler. Neticede başka çare bulamadıklarını itiraf zorunda kaldılar. Derhal telefonlara sarılındı, belediye reisi bulundu. Yarı tehdit, yarı tatmin bu müsaade koparıldı. Aklı veren muhabir bir adet serseri divane pilot bulmaya çoktan koşmuştu. Daha ilk uğradığı kahvede bunlardan yarım düzineye rastlamış. İşlerinden biriyle mutabık kalındı. Çok sonradan öğrenildiğine göre belediye reisi tribünün atlatıldığını anlayınca tutulacağı öfke krizinden ürkmüş, hazırlanan planı fıslayıvermiş. Bu haberi alıp canı başına sıçrayan tribün bir seneden beri ilk defa başkalarına devrettiği haydut çetesini hatırladı. Examiner'ın casusları da hasmın mukabil tedbirini gelip haber verdiler. Neymiş, o da mı serseri divane pilot aramaya çıktı? Hayır, onlar daha kestirmeden gidiyorlar. Bir taraftan kendi projelerini harfi harfine tatbik ederken, öte taraftan Mau çetesinin bütün kuvvetleriyle parka pusuya yatacaklar. Eğer tribünün bulduğu serseri divane sarhoş pilot karanlıkta kendisini bir yere çarpıp parçalamadan yere salimen inebilirse pusuda bekleyen silahlı herifler bir çareyi bir otomobile atıp dağlara çıkaracaklar. Fotoğraf derhal imha edilecek. Rakip atlatılmış, Zafer Examiner'da kalmış olacak. İster misiniz bunu da ötekinin casuslara haber versin? İyi bildiniz Mr. Hammer. Plan ertesi gün karşı tarafa yetiştiriliyor. Bu sefer Tribune sıvandı. O da Mossy'yi imdadına çağırdı. Fazladan yakın dostu olan Chicago polis müdürüne telefon ederek maç gecesi büyük parkta ve civarında bir tek memur dahi bulundurmaması ihtar olundu. Polis müdürü de bu emre sadakatle itaat edeceğini hemen bildirdi. Nihayet büyük boğuşma gecesi gelip çattı. Atlantic City'de boksörler yumruklaşırken biz de parktaki yerlerimizi aldık. Son cümle üzerine Stella öksürdü. Bu surette kocasına yerimizi almıştık sözüyle pot kırdığını bildirmek istemişti. O Grandi karısına kibirle baktı. Eteklerini kapatsan daha iyi edersin diye mahsustan çıkıştı. Mr. Hammer masal dinleyecek bebeklerden değil. Bunu bacaklarına bakışından da anlamalıydın. Ben hemen gözlerimi çevirerek viski bardağına sarıldım. İrlandalı kendi latifesine gene kendisi kıs kıs gülerek devam etti. Biz de yerlerimizi aldık. Tribünün uçağı fotoğrafı klişehane vagona yetiştirdi. Bizim serseri divane pilot da büyük parkın meydanına gece vakti salimen konmayı becerdi. Herifler atladılar, biz karşıladık. Küçük çapta bir meydan muharebesi verildi. Sonunda zafer bizim tarafta kaldı. Biz de fotoğrafı kendi klişehanemize yetiştirdik. Ertesi sabah Chicago'nun okuyucuları tiryakisi oldukları gazetelerinde asrın maçı denilen müsabakaya ait resimleri buldular. Resim dedimse bugünkü radyo fotolar gibi bir şey zannetmeyin. Her ikisi de simsiyah bir zemin üzerinde insan olduklarına 1000 tane şahit isteyen 2 tane kurşunu lekeden ibaret birer berbat şeydi. O Grandi bardağına viski koydu, pirosunu yeniden yaktı. Bu vakayı neden anlattım bilir misiniz diye sordu. Büyük parkta meydan muharebesine girmeden evvel Mossy bizi topladı. Çocuklar dedi, bu seferki boğuşmayı başkalarına benzetmeyin. Orta yerde vuruşacağız. Polisin de resmen haberi var. Yani altta kalanın canı çıkacak. İlerisi de daha berbat. Beni dinlerseniz bir kenara ölümlük dirimlik birkaç dolar koyalım. Hapse düşeriz, hastaneye düşeriz, geberir gideriz. Kiminizin anası, kiminizin kardeşi sefil olur. Bu işten alacağımız topluca paradan %20'sini hepimiz namına saklayalım diyorum. Razı mısınız? Hep razı olduk. İhtiyat parası ayırmaya o geceden başladık. Şimdi sizinle burada görüşmemizin sebebi de bu.
Bu mu?
Evet, tam 30 küsur yıl evvel kurulmuş bir garip ortaklık sebebiyle siz şimdi burada bulunuyorsunuz.
Anlayamadım.
Carpentia Dempsey maçı gecesi kurduğumuz ortaklık eski çeteler tamamıyla dağılıncaya kadar devam etti. Buna da bir tarih isterseniz Al Capone hapse girinceye kadar diyelim. Daha doğrusu Luciano Avrupa'ya gidinceye kadar. Bizim ihtiyat akçesi bazen 2 milyon dolara yaklaştı. Bazen 1 milyon dolardan aşağıya düştü. Mapus'taki arkadaşların akrabalarına yardım edildi. Avukat ücretleri ödendi, rüşvetler verildi. Bazı arkadaşların mahpustan, bazılarının Birleşik Amerika'dan kaçırılması temin olundu. Son hesaplara göre ihtiyat kasada 1 milyon 100 bin dolar kalmıştı ki aramızda doktor lakabıyla andığımız herif apansız ortadan kayboldu.
Paralarla beraber mi?
Paralarla beraber. Dünya kazan biz kepçe aramadık, yer bırakmadık. Bir türlü yakası elimize geçmedi. Sanki yer yarıldı da girip kayboldu. Günlerden bir gün geçen sene bizim eski arkadaşlarından birisi çıka geldi. Meğer bir tesadüfle doktorun izini bulmuş.
Nerede?
New York'ta. Malum ya, dünyanın hiçbir ormanı ne kadar insan ayağı değmemiş olursa olsun saklanma yeri bakımından New York kadar emniyetli sayılmaz. Derhal soruşturmaya giriştik. East River'da 35. sokakta oda oda kiraya verilen eski bir aristokrat evinin en üst katında bir dairede oturduğunu öğrendik. Suratını ameliyatla değiştirmişti ama görür görmez tanıdık. Oturduğu apartmanın kapısını çelik levhalarla kaplatmış, duvarları iç taraftan kalın demir parmaklıklarla kuvvetlendirmiş. İki Danua besliyor ki her biri iyi talim görmüş bir tabur komandoya bedel. Lakin bütün kurnazlığına rağmen gene büyük bir hata işlemiş. Koleji bitiren kızını yanına almış. Eskiden beri evladına ne kadar düşkün olduğunu bilirdik. Zaten parayı ona emanet ederken bu cihet göz önüne alınmış, kızını düşünür de ihanet edemez denilmişti. Eğer benim ve diğer iki arkadaşımın pusuya düşürülüp öldürüldüğümüz havadisini gazeteler yazmasaydı, doktor belki de ihanet etmeye cesaret edemezdi. Neyse, arkadaşlar ölmüşlerdi ama ben ağır yaralı olarak kurtulmuştum. Avrupa'ya kaçmış olan doktor geri dönüp hatasını düzeltmeyi göze alamadı. Hasılı işler berbat bir hale geldi. İkinci Cihan Harbi'nde bizim doktor Almanlarla birleşmiş, kırmadık ceviz, yemedik nane bırakmamış. Müttefiklerin zafer kazanmaları üzerine oralarda barınamayacağını anlayarak kapağı gene buraya atmış. Kızının tehlikede olduğunu bildiği için tam çıkmaza düşüyor. Yani yavrusunu bir an bile gözünün önünden ayıramıyor. Bu surette kızı daha fazla tehlikeye maruz bırakmış olacağını aklına getirmiyor. Uzatmayalım, vaziyet işimize yaradı. Geçenlerde kızı kaldırmışlar.
Sonra da 1 milyon 100 bin dolar mı istemişler?
Hayır, o zamanki para değeriyle şimdiki para değerini hesaplamışlar da 2 milyon istemişler.
Faiz filan, anlıyorum.
Evet, faiz filan. Kızının kaçırıldığını öğrenir öğrenmez deliye döndü.
Neden? Verse de kurtulsa.
Elinde o kadar para yok. Parasını birçok işlere yatırmış. Graf diye birisinden bahsedildiğini işittiniz mi hiç?
İşittim.
Eskilerdendir. O da Chicago'lu. Mao'nun çetesinden zorlu bir herif. İşte onunla artık kumarhaneler, randevu evleri, barlar işletiyorlar. Bizim doktor araya bir avukat koyup mühlet istedi. İstediği mühlet verildi. 2 gün içinde parayı denkleştirip avukata teslim etmiş.
Sakın avukat dediğiniz bizim Dav olmasın.
Evet, Dav Spencer.
Dav size parayı getirmedi mi demek istiyorsunuz?
Maalesef getirmedi.
Otomobil kazasına uğradığı için mi?
Hayır, kendi ifadesine göre çaldırdığı için.
Nasıl çaldırıyor, deli mi bu herif?
Malum ya, böyle vaziyetlerde para geçer akçe olarak istenir. Yani küçük banknot halinde. Hepsini bir küçük valize doldurmuş, söylediğine göre çok sarhoşmuş. Bir yere uğramış, oradan çıkarken bindiği taksiyi şaşırmış.
İnanılır şey mi bu, düpedüz uydurma?
Ben de aynen böyle söyledim. Bu düpedüz uydurma, hem de fena uydurma dedim. Sonu katiyen hayır getirmez Mr. Spencer dedim. Zaten pek perişan bir haldeydi. Ayakta duramayacak derecede sarhoştu. Valizi unuttuğu otomobili tarif etti. Mutlaka bulacağına eminmiş. Birkaç gün mühlet istiyormuş. Ayrıca sizden de bahis açtı. Dostluğuna güveniyordu. Doktor avukattan aldığı imzalı makbuzu arkadaşlara gönderdi. Ayrıca ne olur ne olmaz diye düşünmüş de banknotların numaralarını kaydetmiş. O listenin bir suretini de verdi. Arkadaşlar icap eden noktalarda icap eden tedbirleri aldılar. O gece baloda buluşup sizinle tanışacaktık. Malum hadise vuku buldu. Sonunda da avukat öldürüldü.
Öldürüldüğünü nereden biliyorsunuz? Gazetede kaza diye yazdılar.
O Grandi keyifli güldü. Böyle işlere karışanları ezecek kaza otomobili henüz fabrikadan çıkmamıştır Mr. Hammer.
Peki benden ne istiyorsunuz?
Evvela 2 milyon size emanet edilmişse onu istiyoruz.
Komisyonsuz filan mı?
Komisyonsuz olur mu? Amerika'da birisi birisine selam verse bunun bir ücreti bir komisyonu vardır. Durunuz bakalım ne eder? %5 desek $100'da, $5, $1000'da, yuvarlak hesap $50.000 veriyoruz. Fena değil. Mamafi, paranın sizde olmadığı bence muhakkak. Bulmaya yardım ederseniz bu ücreti gene alacaksınız. Biz de kendi imkanlarımızla araştırmaya devam edeceğiz tabii.
Kız nerede?
Hangi kız? Doktorun kızı mı? Evine gönderdik.
Gülümsemişim.
Vallahi gönderdik diye teminat verdi. Doktor bu işte numara yapmadı.
Davı size ait otomobillerle birisinin kazayen çiğnemediğine emin misiniz?
Katiyen, böyle bir suali size yaraştıramadım. Avukatın ölümü paranın bulunmasını kolaylaştıramaz ki. Avukat öldürüldükten sonra sizinle tanışmayı daha çok istedim. Kanaatimce avukatın ölümünü doktor da istemez. Bunu grafın arzu edeceğini de sanmıyorum. Nitekim katibesini öldürenler de biz değiliz.
Şu halde parayı arayan bir başka takım var.
Tamam, parayı başkaları da arıyor. Halbuki meseleden başkalarının haberi olamaz. İş zaten bu sebeple karışıyor. Size bu sebeple muhtacız. Malum ya, biz tahkikatın bazı safhalarını doğrudan doğruya takip edemeyeceğiz. Dav bize sizi tavsiye etmişti, eğer razıysanız.
Neden razı olmayacakmışım?
Öyleyse size masraflarınıza karşılık $1000 vereceğiz. Evvela şu taksi meselesini soruşturalım. Yalan olduğu meydanda ama olsun. Hedefe emniyetle yürümek için arkamıza şüpheli bir taraf bırakmamalıyız.
Karısını işaret etti.
Lütfen Stella, orada bir zarf olacak yavrum.
Kadın istenen zarfı alıp getirdi. O grandi bana uzattı.
İçine $1000 var Mr. Hammer dedi. Makbuz filan istemez. Muamelemiz itimat üzerinedir.
Zarfı yan cebime atıp kalktım.
Soracağınız bir cihat olursa bize telefon edin. Stella sizi götürsün.
Ben giderim. Madamın yorulmasına lüzum yok.
Stella neden yorulacakmışım dedi. Sırtıma binecek değilsiniz ya.
Kapıdan çıkarken apansız döndüm ve apansız sordum.
Ressam Webb Mulligan adında birisini tanıyor musunuz?
O grandi hiç şaşırmadı.
Vaktinizi boşuna geçirmediniz anlaşılıyor diye güldü. Her gelenlikle karşılaşır karşılaşmaz şehrin en yaman hergelesini hatırlamanız hoşuma gitti. Değil mi Stella?
Kadın omuzlarını oynattı o kadar. Gözlerinin içine dik dik baktım.
Herifi iyi tanınız anlaşılıyor dedim. Alışverişiniz oldu mu?
Stella hakaretle dudak büktü.
Webb'in dişleri bize işlemez Mike dedi. Bize onun pis numaraları sökmez.
Peki kime söker?
Her zanaatın kendisine göre müşterisi vardır. Böyle olmasa o zanaat erbabı açlıktan geberir. Ressam Mulligan'a her şey söylenir ama açlıktan geberdiği söylenemez.
Ressamın gebertildiğinden henüz haberli olmadığı belliydi. Müjdelemeye lüzum görmedim.
Stella kocasına, ben belki sinemaya giderim dedi. Geç kalırsam merak etmeyin.
Stella dönüşte o kadar acele etmedi. İlk sözü, kocamı nasıl buldunuz suali oldu.
Yaman dedim.
Siz alay ediyorsunuz ama haksızsınız. Saydan yamandır. Her hususta yaman.
Her hususta ne demek?
Her hususta insan onunla çok rahat eder. Hudutsuz derecede rahat eder. Yakında bunu siz de görüp anlayacaksınız. Bana hak vereceğinize eminim. Sizi New York'un neresine bırakayım?
Neresine olursa olsun. İlk taksi durağı işime gelir.
Vaktiniz varsa sinemaya beraber gidelim.
Beraber mi gidelim?
Gidelim ya, biraz açılırsınız. Siz bu dünyaya hep cinayet düşünmeye, katil aramaya gelmediniz sanırım. Yan gözle yüzüne baktım. Bu kadınla yan yana karanlıkta sinema seyretmek pek zevkli bir şey olmalıydı.
İyi akıl ettiniz dedim. Kovboy filmlerini sever misiniz?
Gangsterleri tercih ederim.
Silah patırtılarından hoşlanıyorsunuz galiba.
Yanımdaki arkadaşa bağlı.
Neden?
Uykucunun biri ise silah sesleri kendisini uyandırırdı ondan.
Vay, sizin yanınızda uyuklayanlar da mı oluyor?
Takat meselesi. Dudaklarımı yaladım. Otomobili bir münasip yere bırakıp Broadway'e çıktık. Oynayan filmin farkında bile değilim. Biletleri alıp yürüdüm. Karanlığa girdiğimiz vakit perdede mitralyözler kıyametleri koparıyor. Polis arabalarının canavar düdükleri ortalığı velveleye veriyordu. En arka sıraya yan yana oturduk. Sinema oldukça tenhaydı. Bizim sırada oturan iki çift kendi alemlerine dalmışlardı. Stella kulağıma eğilip, duydun mu diye sordu.
Neyi?
Kız nasıl öpüyor?
Filmde mi?
Filmde olur mu aptal, yanımızda. Yavaşça önüme doğru eğilip bacağını dizime dayadı. Hafif hafif kımıldanmaya başladı. Gergin etinin temasını böylece hissetmek yüreğimi ürpertti. Sonra kolunu koluma geçirdi, tırnaklarını canımı acıtacak gibi derime batırarak, canını yaksam diye fısıldadı. Canını yakılmasından da hoşlanır mısın?
Canımı yakana göre değişir.
Mesela ben yaksam? Elini tutup sıktım, baygın baygın inledi.
Nasıl diye sordum.
Belime sarıl da sonra. İstediğini yaptı, kolunu boynuma atarak ağzımdan öptü. Aynı zamanda bir bacağını dizlerime koydu. Solukları sıklaşmış, hareketlerine telaşa benzeyen bir sertlik gelmişti. Kendimi kurtarıp yüzüne baktım. Gözleri kapalı, ağzı yarı açıktı. Vücudunun kokusunu derin derin kokladım. Gözlerini birden açtı, utanmış ve kendisini ayıplamış gibi.
Bana ne oldu kuzum diye sordu.
Hep kabahat sende Mike, beni deli ettin.
Tırnaklarını büsbütün etime geçirmişti. Bir saattir sana bakıyorum. Evde aklıma ne gelse iyi.
Ne? Beni tutsa da bir güzel öpse dedim. Haydi sana. Cicim, burası sinema. Biz de hamdolsun kolej talebeleri değiliz. Her işin kendisine mahsus bir yeri vardır.
Canım istiyor.
Biraz sabret. Şu herif bağlandığı direkten kurtulsun kolay.
Filmdeki gazeteci oğlanı gangsterler bir mahzende direğe sarmışlardı. Oğlanın hali Arap.
Herif acıyor musun? Ben mesut olduğum sıralarda herkese acırım.
Mesela?
Mesela Mülligan denilen ressama bile.
Haberim var, seni bir yumrukta yere sermiş.
Serdi evet, arkadan vurdu da serdi.
Arkadan vurdu. Eğer ölmemiş olsaydı gider onunla yatardım.
Yatar mıydın?
Tabii, arkadan vurabilen bir herif de enteresandır.
Kocan da arkadan vuran heriflerden galiba.
İyi bildin, arkadan vuranların da en hergelesi. Sesini alçalttı. Çok tehlikeli adamdır kocam dedi. Gayet tehlikelidir.
Elde silah merdane çarpışacağını sanmam. Düşmanın kahvesine zehir koymayı tercih eder.
Doğru, tıpatıp öyle.
Sevdin de mi evlendin?
Birkaç ay sahiden sevdim.
Sonra?
Sonra işe menfaat karıştı. Ben onun bana lazım olduğunu anladım. O da benim kendisine lazım olduğuma kanaat getirdi.
Kaç seneden beri?
Bilmem ki, 10 seneyi geçti gibime geliyor.
O zamanlar sen bebekmişsin.
Bebektim ama erkekten iyi anlayan bebeklerdendim. Bacağımı dizlerinin arasına sıktı.
Canım sıkıldı benim dedi. Filmi göreceğimiz kadar gördük, haydi gidelim.
Nereye? Bu da sorulur mu? Kapalı bir yere.
Otele mi?
Bizim burada bazı kaldığımız bir küçük apartmanımız var, oraya gideriz.
Mükemmel.
Viski de olacaktı, en iyisi bir şişe almalı.
Mükemmel.
Sarhoş olursa ağzından bazı şeyler kaçıracağını düşünerek sevindim. Filmdeki oğlanın bağlandığı direkten kurtulacağı muhakkak olduğu için daha fazla beklemek budalalıktı. Dışarı çıktık. İlk rastladığım dükkandan bir şişe viski aldım. Hızlı hızlı yürüyerek arabasını bıraktığımız yere vardık. Gene yanına oturdum. Biraz sokul diye emretti. Sağ bacağını sol bacağıma sımsıkı yapıştırdı. Tay yörünün altında vücudunun çırılçıplak olduğunu anladım. Ne korse takıyor ne de jartiyer kullanıyordu. Sırtında da naylon bluzdan başka bir şey yoktu. Kolumu gene beline doladım. Rüzgarla savrulan saçları yüzüme okşuyordu.
Tabancanı arkaya al, canımı acıtıyor diye güldü.
Hadi canının acıtılmasından hoşlanıyordun.
Bu dalalık ediyorsun Mike, demirle değil.
Daha çok gidecek miyiz böylece?
Geldik.
8. caddeye saptık. Central Park'a bakan binalardan birisi önünde indik. Kapalı duran dış kapının otomatik kilidi burada kapıcı bulunmadığını gösteriyordu. Ekseriye garsoniyer olarak kullanılan bu apartmanların zaten kapıcıya da ihtiyaçları olmamak lazımdı. Asansörle 3. kata çıktık. Burası da fevkalade pahalı döşenmişti. Dışarıdan göründüğü kadar da küçük değildi. Ben viski şişesini nereye koyacağımı düşünürken Stella birdenbire kollarını boynuma doladı. Alt dudağıma dişlerini hınçla geçirdi. Kanımın sıcaklığını boğazımda hissettim. Stella geriye çekilerek yüzüme baktı. Gözlerindeki parıltılar artmış, gene solukları sıklaşmıştı.
Kanın ne kadar kırmızı diye fısıldadı, ne kadar tatlı. Haydi sen dolaptan buz çıkar, bardakları ben hazırlarım. Mutfak koridorun sonunda.
Elimi ağzıma götürdüm, sonra parmaklarıma baktım.
Yam yam seni diye sırıttım, alacağın olsun.
Koşarak bir kapıda kayboldu. Ben dolaptan buz çıkarıp kırdım. Bir kaseye koyup salona döndüm. Eşikte keyifli bir ıslık öttürerek durakladım. Stella tayyörünü çıkarmıştı. Göğsünde sütyen yerine bikini mayosunun üst parçasına benzeyen renkli bir bant ve bacaklarında gayet kısa bir şort vardı. Bu haliyle o kadar güzeldi ki hangi erkek olursa olsun bu kudret karşısında ümitsizliğe kapılır.
Bir şey mi söyledin diyerek döndü.
Alay ediyordu köpoğlusu. Belli bir şey bizimle eğleniyor. Ellerimdekileri divanın öndeki alçak masaya koyarak üstüne yürüdüm.
Birer yudum içelim de sonra diye yalvardı. Birer yudum.
Fazla söylenmesine meydan vermek istemedim ama razı olmadı. Yan yana oturduk. Bacaklarının esmer derisi bal gibiydi. Hafifçe kabarık karnı insana okşamak arzuları veriyordu. Omzuna dökülen koyu siyah saçlarıyla yüzü o kadar güzeldi ki bu güzelliğe bu kadar yakın olmaktan uçsuz bucaksız bir iftihar duyardınız. Kravatımı gevşetti, gömleğimin düğmelerini çözdü. Bir taraftan da hoşuna gider diyordu. Böyle birisinin soyunmasına yardım etmek sana da tatlı gelmez mi?
Gelir ama ne çare diye boynumu büktüm.
Neden kederlisin?
Sen de soyulacak bir şey kalmamıştı ondan.
Numara yapma, asıl mesele bir kadının şortunu çıkarmakta.
Ben çoraplarını çıkarmayı daha çok severim.
Pek hoş adamsın sahi, ömürsün. Üzerinde budala bir pervasızlık var. Her kadın bunun pervasızlık olduğunu bilemez.
Bürodaki güzel sesli kadın kim?
Güzel sesli mi? Hangi büroda?
Senin büronda, telefon ettim de.
O da aynı şeyleri söyledi. Sana gayet güzel sesli bir kadın telefon etti dedi.
Sana katiben sen mi der?
Velda mı? Tabii. Neden tabiiymiş? Ben kıskanırım ama kıskanınca da kaplana dönerim. Tırnaklarını ensemde hissettim. Göğüsleri dikilmiş, gözlerine bu sefer sahiden öfkeli kaplanların küçük hayvancıkları manyetizmalayan dalgın bakışları gelmişti. Birdenbire vaziyetin garabetini fark ettim. Sabahtan beri o bana saldırıyordu. Ben de adeta acemi bir bar kadını gibi çekingenlik numaraları yapıyordum. Kucakladım, hoyratça sıktım. Kemiklerimi kır, oh kır kemiklerimi diye yalvardı. Dünyayı unuttuk. Bu unutuş bana sorarsanız bir asır sürdü. Halbuki yarım saat geçtiğini gayet garip bir surette arkamda boğuk bir erkek sesi duyup kendime gelerek anladım. Bir erkek sesi. Manzara mükemmel diye hırladı. Mülligan'ın fotoğraf makinesi lazım. Hızla döndüm. O Grandi eşikte duruyordu. Son derece şık giyinmişti. Beyaz eldivenleriyle bastonu sol elinde, sağ eli de ceketinin dış cebinde. Mutlaka küçük bir Browning tutuyor. Bu eski Chicagolular elbise kumaşlarına zarar vermeden cepten ateş etmeyi iyi bilirler. Sıçrayıp kalkmanın faydası yok. Elimi koltuk altına atmak yaşayacağım birkaç dakikadan da vazgeçmek olur. Suç işlerken yakalanmanın hakir edici utancını belki ölüm korkusundan daha fazla duydum. Stella dirseklerine dayanarak bir kapıya bir de bana baktı. Mike korktu kocacığım dedi. Vallahi bu da korktu. Sana her zaman korkunç kadınlardan olduğunu söylerim de inanmazsın. Şimdi inandım. Mike da korktuktan sonra. Acele toparlandım. İlk aklıma gelen şantaj ihtimali oldu. Sonra bu düşünceye kendim de güldüm. Benim gibi zibididen ne koparabilirlerdi ki? Üstüme bir rahatlık geliverdi. O Grandi viski de varmış diye gülümsedi. İşte buna sevindim. Haydi Stella bana bir bardak dolduruver şekerim. Kadın kalktı. Anadan doğma çıplak olduğunu tamamıyla unutmuş gibi öylece yürüdü. İkimiz de arkasından baktık. O Grandi hafif bir takdir ıslığı öttürdü. Sesini alçaltıp gözünü kırparak 35'inde olduğunu söylesem inanır mısınız Mr. Hammer dedi. Benimle evlendiği zaman 17'sindeydi. Hala o vücudu muhafaza ediyor. Yalnız vücuduna mı? İstekli hali de hiç değişmedi. Yalan mı? Siz geleli epey oldu galiba. Epey. Stella bardakla döndü. Ne konuşuyorsunuz dedi. Sakın beni çekiştirmeye başlamayın. O Grandi, bilmem ki çekiştirmek sayılır mı diye cevap verdi. Mulligan denilen maskaranın neden bize diş geçiremediğini anlatıyordum. Aklında mı? Hani sana telefon ettiydi, bize resmen şantaj yapacak. Stella randevu istedi. Benden çok korkuyor göründü, resimleri pazarlıksız ödeyecek. Hepsini bir arada istiyor. Randevuya beraber gittik, resimler hoşuma gitseydi ücretini verip alacaktım. Pek bayağı şeylerdi, pek uydurma. Ne kadar güldük, herif ne kadar şaştı. Meseleyi anlamıştım. Karı kocanın hangi hususta mutabık bulundukları meydandaydı. Herif rezil delilerden. Böylelerine ruh hastalıkları kitaplarında anlatır dururlar. Chicago ganglarından arta kalabilmek için sadece korkak, kurnaz, büyük hergele olmak kâfi değil. Bu dünyada bütün gangsterler namussuz heriflerdir. İçlerinde kurşundan veya elektrik sandalyesinden kurtulabilenler ise süper namussuz. Üzerinde silah bulunmadığını bu sefer katı olarak anladım. Mulligan fotomontaj mı yapıyordu diye sordum. Tamam, fotomontaj yapıyordu. Hani berbat resimler vardır ya, çoluğa, çocuğa, bir de yaşlı dullara satılan pis resimler. Onların başlarını değiştiriyor. Buluştuğumuz zaman önüme sürdüğü fotoğraflara bir göz atınca işi çaktım. Bir de nasihat verdim. Bunlar malum şeyler, Tosun dedim, yeni numara ister. En iyisi bir canlı model bulur, yeni pozisyonları icat edersin. Bu işe dair Hintçeden çevrildiğini söyleyen uydurma kitaplar vardır, onları bul. Herif pek sıkıldı değil mi şekerim? Pek sıkıldığını sanmıyorum sevgilim. Biraz bozuldu ama kendisini çabuk topladı. Mike'ın demin sıkıldığı kadar sıkıldığını zannetmem. Kadın böyle diyerek yanağımı okşadı. Sonra bir viski içti artık git diye göz kırptı. Ben sana telefon ederim. Kendimi ancak dışarı çıktığım zaman toplayabildim. Bu rezil karı kocaya hiç de hakkım olmadığı halde fena halde öfkelendim. Ulan namussuz alacağın olsun diye omurdandım. Ulan haydut eskisi alacağın olsun. Bize yedekçilik ettirirsin öyle mi? Bir taksi çevirdim. Nereye diyen şoföre hırlar gibi cehennemin dibine diye bağırdım.